Burada üstadımız iki hikaye veriyor. Bir tembih diye başlıyor. İki tane hikaye var. Bunları da okuyalım. Her birisinden alacağımız dersler var arkadaşlar. Birincisi, bundan 10 sene evvel Rusya'nın şimalinde, kuzeyinde esir olduğum zaman 90 esir zabitlerimizle beraber büyük bir fabrika koğuşunda bulunuyorduk. Şimdi birileri çıkmış diyorlar ya, işte efendim Bediüzzaman, evet, işte o zamanki darbeyi yine kendisi yapmaya çalışmış da, şimdi birileri ondan ders aldığı için böyle bir şey yapıyor. Bediüzzaman Hazretlerine yapılacak en büyük iftira budur. Bunlar cahilliklerinden konuşuyorlarsa, onları Bediüzzaman hayatını bir defa okumaya davet ediyoruz. Hainliklerinden dolayı konuşuyorlarsa, tövbe istiğfar etmelerini özellikle onlara tavsiye ederiz. Bediüzzaman Hazretleri arkadaşlar, ömrü boyunca değişmez bir prensibi var. Müsbet hareket, umumun istirahati için kendi haklarından vazgeçme prensibi, Bediüzzaman'ın ömrü boyunca prensibi olmuştur. Bu bir. İkincisi, normal vakitlerde elinde kalem, kitap yazan, öteki vakitlerde vaaz kürsülerine çıkıp millete irşat ve vaazlarda bulunan, öteki vakitlerde medreseye girip talebeye yetiştiren ve talebelere ders veren Bediüzzaman, Birinci Dünya Savaşı koptuğu vakit kendisi 400 kadar talebesiyle bir gönüllü milis grubu kuruyor. Ve bunların başında da milis albayı olarak Bediüzzaman Hazretleri Birinci Dünya Savaşı'nda ülkenin müdafası için kendisini ve talebelerini ne yapıyor? Cepheye sürüyor arkadaşlar. Buraya Ruslar giremez. Buraya Ermeniler de hakim olamaz. Burası Müslümanlarındır, Müslümanların kalacak diye. Bu ülkenin sakinleri olan Türklerin ve Kürtlerindir demek suretiyle Bezansteri cepheye çıkıyor. Ve burada Bidlis'te Bediüzzaman esir oluyor. 2,5 senede Kosturma denilen Rusya'nın şimalinde, kuzeyinde esir kalıyor. Daha sonra 1917'deki Sovyet Rusya'nın kurulmasıyla Çarlık Rusya yıkılıyor, Sovyet Rusya tekrar yerine kuruluyor. O hengamede Bezans oradan firar edip tekrar İstanbul'a avdet ediyor, geliyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri böyle bulunduğu bir yerde sıkıntılı bir dönem yaşanıyor, bir vaziyet yaşanıyor ve onlara güzel bir tedbir gösteriyor. Diyor ki, bundan 15 sene evvel Rusya'nın şimalinde esir olduğum zaman 90 esir zabitlerimizle beraber büyük bir fabrika koğuşunda bulunuyorduk. Sıkıntı ve ruh darlığından çok münakaşalar, gürültüler oluyordu. Düşünün ki insanlar ailelerinden uzak, vatanlarından uzak, esir hayatı, işkence hayatı yaşıyor. Böyle bir vakitte ister istemez çok dost ve çok iyi insanlar olsalar da birbirleriyle, yine de o ruh darlığından, o sıkıntı ve inkıbaz halinden ne yapıyorlar? Etkileniyorlar. Birbirlerine kötü sözler, belki bazen fiili, bazı müdahaleler oluyor. Yani birbirlerine vurma gibi. Umumun bana karşı ziyade hürmetleri olduğundan teskin ediyordum. Yani oturun arkadaşlar, ayıp ediyorsunuz dediğim vakit bana itimatları vardı ve o şeyi teskin ediyordum. Sonra sükuneti muhafaza için 4-5 zabiti, subayı tayin ettim. Üstelik itimatları var. 4-5 tane subaya diyor ki, bundan sonra siz bu maddeki münakaşaları susturun ve dindirin. Ve dedim, bakın yola nasıl bir yol gösteriyor. Mesela sizin kursta ya da bulunduğunuz iş yerinde ya da okulda bir kavga ve dövüş olsa haklıya mı yardım edersiniz, haksıza mı? Haklıya değil mi? Var mı tersini iddia edecek kimse? Haksıza yardım ederim diyen bir insan var mı? Ve dedim 4-5 zabite, hangi köşede bir gürültü işitseniz hemen yetişiniz. Hangi taraf haksız ise ona yardım ediniz. Hakikaten bu tedbir ile gürültünün önü alındı. Benden soruldu, Ne için haksıza yardım ediniz diyorsun? Niçin haksıza yardım ediniz diyorsun? Yani bu haksız tedbiri niye aldın? Normalde mesela gelsem Tepekent'e, baksam ki diyelim mesela bir dövüş kavga olmuş, ondan sonra bir kardeş de gitmiş bir de haksız olana yardım etmiş, hemen derim kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ha bu adam haklı, bu adam da haksız. Niye böyle bir davranışta bulunuyorsun derim değil mi? Sorarız yani. Üstad'a da sormuş. Niçin haksıza yardım ediniz diyorsunuz? Cevaben o zaman demiştim ki, haksız insafsızdır. Haksız insafsızdır. Bir dirhem menfaatini 40 dirhem istirahat-ı umumiye için bırakmaz. Haksız ya, sesi devamlı yükselir. Haksız ya, devamlı münakaşayı artırır. Haksız ya, devamlı insanlara sesini yükseltmek suretiyle rahatsızlık verir. Haksız olanlar. Haklı adam ise insaflı olur. Haklı olduğu için nasıl bir şeyse Cenab-ı Hak ona ayrı bir halet-i ruhiye veriyor. Belki de hormonları onu teskin edecek bazı salgılar salgılar. Biz bilmiyoruz. Bir dirhem hakkını sükuneti umumiyedeki, yani umumun sükunetindeki 40 dirhem arkadaşın menfaatine feda eder, bırakır. Yani haklı insaflıdır. İnsanların istirahati için hakkından vazgeçer. Haksız insafsızdır. İnsanların istirahatini düşünmez. Yine olayın üzerine gider. Haklı olduğunuz ve haksız olduğunuz vakitte bunu bir gözden geçirin. Maziye bir gidin. Buna muhakkak hak verirsiniz çünkü ben hak verdim. Haksız olduğum vakit birisi dedi ki ya sen haklısın sen otur yerine dese bakıyorum ki bütün mesele sabun köpüğü gibi bitiyor. Haksız olduğum vakit birisi de ki sen haksızsın. Bakıyorum bende bazı hisler daha çok kabarıyor. Herhalde bende böyleyse sizde de herhalde 5 aşağı 5 yukarı aynı his vardır. İki ama dolma yiyormuş. Birisi birisine demiş ki niye çifter çifter yiyorsun? Demiş Allah Allah sen görüyor musun demiş. Ben çifter çifter yiyorum da belli ki sen de öyle yapıyorsun demiş. Dolayısıyla ben insan olduğum için ve bende böyle halet-i ruhiye olduğu için ben de bunu hissettim. Baktım üstadımızın aldığı tedbir çok güzel. O zamanki insanlarda da vardı. Dolayısıyla bu genellemeden gidiyorum ki anlıyorum ki herhalde hepinize de aynı özellik insan olarak vardır bizde. Melek değiliz. Gürültü kalkar, sükunet iade edilir. Bu koğuştaki 90 zat istirahat eder. Haksıza tamam kardeşim dediniz mi 90 kişi ne yapar? İstirahat eder. Haklıya sen haklısın desen haksız susmayacak. 90 kişinin istirahatı bozulacak. Enteresan. Eğer haklıya muavenet edilse gürültü daha ziyadeleşecek. Bu nevi hayat içtimaiyede menfaat-ı umumiyenin ehemmiyeti nazara alınır. İçtimai ve toplumsal hayatta umumun istirahati ve menfaati esas alınır. İşte ey kardeşlerim, bu hayatın bu içtimaımızda bu kardeşim bana haksızlık etti diye küstüm demeyiniz. Niye derse gelmiyorsun? Ya filan adam bana böyle dedi. Dediğiniz vakit bu dersi hatırlayın. Bakın. Bu kardeşim bana haksızlık etti diye küstüm demeyiniz. Bu pek hatadır. O arkadaşın sana bir dirhem zarar vermiş ise, sen küsmekle 40 dirhem bizlere zarar veriyorsun. Belki 40 lira Risale-i Nur'a zarar vermek muhtemeldir. Hulusi abi var, Bediüzzaman senin benim ilk talebem dediği rahmetli Hulusi abinin bir hatırasını ben dinlemiştim. Diyor ki biz diyor ikindi sonrası ders okurduk diyor. İkindi sonrası okuduğumuz derste ben üstadı müşahede ederdim diyor dersimde Elazığ'da. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dersinde müşahede ederdim diyor. Bu kalbi ve manevi bir alem. Onu bilemiyoruz. Ben şu anda burada desem ki bu derste ben şu zatı müşahede ediyorum. Kalben burada olan bir insanı kastetsem herhalde kimse buna itiraz etmez. İlla bedenen görmek zorunda değiliz. Ben şu anda bu zatı burada müşahede ediyorum, hissediyorum. İki vakitte diyor müşahede etmezdim. İki özel durumda. Birisi bu derse bir hafiye gelmişse menfi bir niyetle dinleyeyim, bunlara nasıl bir suç yükleyeyim diye gelen birisi varsa üstadı hissedemezdim diyor. İkincisi, bu sohbette iki tane kalbi birbirine nazlanan iki tane küs kardeş varsa o vakitte de üstad buraya gelmezdi diyor. Müşahede edemiyordum diyor. Şimdi dolayısıyla kalben birbirine küsen kardeşlerimiz kalben barışmalı ki burada samimane ders dinlemeye gelen kardeşlerimize bir zararı dokunmasın. Yoksa sadece zarar banadır diye o zanla o küslüğünü devam ettirse, kalben o manadaki muhalefetini devam ettirse, buradaki insanların dersten de istifadesine mani olmuş olur. Bilerek ya da bilmeyerek. Biz bilmeyerek diyelim, hüsnü zan edelim ama böyle bir problem olduğunu da hepimiz bilelim. Fakat lillahil hamd, pek haklı ve kuvvetli müdafaatımız, arkadaşların mükerrer isticvaba gitmelerinin önünü aldığından fesadın önü alındı. Yoksa birbirinden küsmüş kardeşler, bu hapishanede oluyor. O sıkıntılı vakitte. Birbirinden küsmüş kardeşler, bir sinek kanadı kadar küçük bir çöpün göze girmesi gibi veya bir kıvılcımın baruta düşmesi gibi az bir garazla büyük bir zarar verebilirdi. Ben bununla alakalı dedim, acaba bununla alakalı bir hadis bulabilir miyim diye. Yani neticede Bediüzzaman gibi zatlar, Kur'an'ın talebesi, Üstad-ı Azam olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleridir. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, Kur'an'dan nasıl bir ayetten ders almış bu manayı, bunu biraz merak edip biraz araştırma yapayım dedim. Enteresan bir hadis yakaladım. Buhari Mezalim 4'te geçiyor, bir de Tirmizi Fiten 68'de geçiyor bir hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et. Kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et. Soruldu. Mazluma yardım ederim fakat zalime nasıl yardım edilir ya Resulallah? Onu zulümden alıkoyarsan bu da ona yardımdır diye buyurdu. Onu zulümden alıkoysan o da ona nedir? Yardımdır. Dolayısıyla bir zalim var. Zulmünü ondan ikiye indirdin mi bu da ona yardımdır. Dolayısıyla elinden geldiği kadar zalim bile olsa onun zulmünü sıfıra ya da asgariye indirmeye gayret et ki o zalim olan kardeşine de bir yardımın dokunsun. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. İkinci hikaye, tabi burada az önce okuduğum şeyde ciddi bir pedagojik ders var yani. Bunu öğretmenler, bunu pedagoglar, bunu hocalar, bunu belki amirler, bunu anne babalar ciddi manada uygulayabilirse, mesela ben bu dersi ya daha yeni bugün mesela biraz mütalaa edeyim derken kendimin ne kadar yanlış yaptığını da gördüm mesela. Çocuklar dövüşüyor. Sen de gidiyorsun. Diyorsun ki bu haksızdır. Hemen saldırıyorsun ona. Ama iş bitmiş olmuyor. Çözülmüş olmuyor. Bakıyorsun ki bağırmalar, çağırmalar daha çok artıyor. Ama haksıza desen ki sen haklısın kardeşim, sen otur. Öteki belki bir köşeye çekilir, biraz bir ağlar, sızlar gibi ama o mesele de orada çözülmüş olur. Daha sonra onun gönlünü bir çikolatayla alırsın. Onu da daha sonra çekersin. Sakinleştiği vakitte gereken nasihatı o zaman yaparsın. Olay hengamesinde, olay vaktinde bu manadaki bir, yani bunun bu dersin aksine hareket ettiğimiz vakit bazen sıkıntı olabiliyor. Biz bu sıkıntıyı bazen hissediyoruz. İkinci hikaye. Bir vakit ihtiyar bir kadının 8 oğlu varmış. Her birisine mevcut 8 ekmekten birer ekmek verdi. Kendine kalmadı. 8 tane çocuk var. 8 tane ekmek var. Herkese bir ekmek verse anneye ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Sonra her birisi ekmeğinin yarısını ona verdi. Onun ekmeği 4 oldu. Annenin ekmeği 4 oldu. 8 tane yarım 4 oldu. Ötekiler yarıya indi. Kardeşlerim, ben de 40'ınızın, orada mahpus olan hapishanedeki 40 tane abimiz, 40'a yakın abimiz, kırkınızın her birinin musibet hissesinin manevi eleminin yarısını kendimde hissediyorum. Hepinizin çektiği sıkıntının yarısını kendimde hissediyorum. Kendi şahsıma ait elemi aldırmıyorum. Hüsasiye başka bir diyor ki, alemi İslam'a indirilen darbeleri en evvel kendi kalbimde hissediyorum. Alemi İslam'a indirilen darbeleri en evvel kendi kalbimde hissediyorum. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, bir İslam ülkesi varsa, bir İslam milleti ordusu varsa ve sıkıntı çekiyorsa ben bunu kendi kalbimde hissediyorum diyor. Musibetlerin tenevvü, musibetlerin çeşit çeşit olması musikinin nameleri gibi bana geliyor diyor. Ve subhanallah. Ya, baktığınız vakit belki 10 tane hastalığı var Bediüzzaman senin. Ama bununla beraber alem-i İslam'ın dertleriyle de dertleniyor. Kendi şahsıma ait eleme aldırmıyorum. Bir gün fazla muzdar bulundum. Acaba hatamın cezası mıdır çekiyorum diye geçmiş haleti tetkik ettim. Gördüm ki bu musibeti kaynatmaya ve tahrik etmeye hiçbir cihette müdahalem olmadığını ve bilakis kaçmak için mümkün tedbirleri istimal ediyordum. Demek bu bir kazai ilahidir. Arkadaşlar bazen musibete istediğiniz kadar tedbir alın ama Cenab-ı Hak yine verir. Musibete aldığınız tedbir musibeti durdurmak için değil, yani müessir değildir. Bu fiili bir duadır. Yani bana musibet verme, ben de tedbirimi aldım manasıdır. Ama Cenab-ı Hak yine irade etmişse, hiçbir tedbir Cenab-ı Hakk'ın iradesi karşısında duramaz. Cenab-ı Hak yine o musibeti verir. Ama burada siz ona gelsin diye bir yanlış yapmadığınızdan dolayı sevabınız kat be kat olur. Cenab-ı Hak vermiş ya. Gördüm ki bu musibeti kaynatmaya ve tahrik etmeye hiçbir cihette müdahalem olmadığını ve bilakis kaçmak için mümkün tedbirleri istimal ediyordum. Demek bu bir kazai ilahidir. Allah'ın bir takdiri ve kazasıdır. Ve bil iltizam bir seneden beri müfsitlerin tarafından aleyhimize ihzar ediliyordu, hazırlanıyordu. Kaçınmak kabil değildi. Ala külli hal başımıza geçirecek idiler. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ki musibeti yüzden bire indirdi. Şimdi bakın üstadları, İşaret Yücaz'da en'amte aleyhim ayetini tefsir ederken İşaret Yücaz'da en'amte aleyhim yani kendilerine nimet verdiğin insanların yolundan. Bu aleyhimdeki ale Üstad Seyyid bunu anlatırken yani üzerine manasında aleyhim onların üzerine ale ifadesini izah ederken diyor ki peygamberler diyor yüksek dağlar gibidir. Peygamberler yüksek dağlar gibidir. Onlar nasıl ki dağlara en şiddetli kışlar, en şiddetli karlar, en şiddetli fırtınalar, en şiddetli sıkıntılar önce dağlara gider, dağlar onları paratoner gibi kendine çeker, ovalara da çiçekler kalır, meyveler ve sebzevat kalır, rahatlar ovalar. Aynı şekilde peygamberler de yüksek dağlar gibidir. Bir beldeye inecek olan musibetleri en evvel onlar paratoner gibi kendilerine çeker, halka da rahatlık kalır. Peygamberler böyle olduğu gibi, peygamberlerin varisleri için de geçerli, hastalar risalesinde üstadımız, اَشَدُّ النَّاسِ بِلَاءً الْاَنْبِيَا سُمَّ الْاَوْلِيَا الْاَمْسَالِ فَالْاَمْسَالِ hadis-i şerifini naklediyor. Yani, musibetlere, hastalıklara ve bu gibi felaketlere en fazla düçar olanlar, mazhar olanlar, insanların en iyileri, en kamilleridir. Bunlar da peygamberlerdir. Sonra da sırasıyla onlara benzeyenlerdir. Şimdi gelelim bu konuya tekrar. Bediüzzaman Hazretleri hem kendisi dua ediyor, Ya Rabbi, bana bu manada arkadaşlık eden, davamda bulunan arkadaşlarımın sıkıntılarını bana ver diye. Çok enteresandır bu. Hem onların sıkıntıları hem kendi sıkıntılarla beraber tahammül etmeye çalışıyor. Bu bir. İkincisi kendi zamanında o devletin, o kanunların, yani daha doğrusu kanun dışı olan muamelelerin hepsini üzerine çekmiş Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi biz burada oturup rahat bir şekilde bu iman hakikatlerinin çiçeklerini koklayabiliyoruz. Eğer o sıkıntılar zamanda çekilmemiş olsaydı, o karlar, o tipiler, o fırtınalar, o şiddetli haletler, o dağ gibi Bediüzzaman'a yönlenmemiş olsaydı, bu sıkıntıları biz de çekmiş belki olacaktık. Ve bu manada rahat bir şekilde oturup burada bu iman hakikatlarını, güzelim Kur'an hakikatlarının çiçeklerini koklama gibi, o meyveleri yeme gibi bir imkanımız belki olmayacaktı. Onun için ben diyor bu kadar musibetlerime, sıkıntılarıma, hastalıklarıma, felaketlerime tahammül ettim. Siz de küçük küçük şeylere tahammül edin canım. Benim gibi namaz kılan, benim gibi arkadaş olan, benim gibi hizmeti eden insanlar az bir bana bir laf söyledi, onu taşıyalım canım. Az bir sıkıntısı oldu bana, onu da biraz bir kaldırayım onu da. Yani bu kadar da bir fedakarlığımız olsun. Üstad diyor ki bir yerde, sizin hizmetlerinizin yüzden birini yapanlar sizden 100 defa daha fazla sıkıntı çektiler. Sıkıntısız olmaz ki. Hangi peygamber var ki sıkıntı çekmemiş? Belli ki peygamberlerin yoluna giden insanlar da durumuna ve derecesine göre onlar da sıkıntılara, felaketlere ne yapacaklar? Düçar olacaklar, mazhar olacaklar, maruz olacaklar. Felaket gelmediği vakit, sıkıntı gelmediği vakit korkmak lazım. Ya, evet. İşte bu hakikata binaen senin yüzünden bu belayı çektik diye minnet etmeyiniz. Ya Bediüzzaman, sana dost olduk ama başımıza ne geldi görmüyor musun? Demeyiniz, bana minnet etmeyiniz. Allah size öyle nimet verdi ki, bunun karşılığında çektiğiniz, yani onun yanında hiç mesabesinde ya. Adam size son model bir mükemmel araba veriyor, yarış arabası veriyor. Sonra diyor ki diyelim mesela, sana bir küçük tekme vurayım. Ya küçük bir gümüş madalya için o kadar tekme yiyorsun bir tekvendocu olarak, değil mi? Judocu olarak. Son model bir araba verecek sana. Birkaç tekme de oradan ye can ne olacak yani? Değil mi? Ya. Allah sana cennet veriyor. Allah sana rızasını veriyor. Allah sana ebedi saadet veriyor. Allah sana saadet idareyi veriyor. Allah sana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamandaki kardeşlerim dediği insanların sırasına, sınıfına dahil ediyor. Allah sana Bediüzzaman'ın arkadaşlığı nasip ediyor. Sen hala oturmuşsun küçük bir meseleden dolayı konuşuyorsun. Ayıp yani, değil mi? İşte bu hakikate binaen senin yüzünden bu belayı çektik diye minnet etmeyiniz. Belki beni helal ediniz ve bana dua ediniz. Hem birbirinizi tenkit etmeyiniz. Demeyiniz ki sen böyle yapmasaydın böyle olmayacaktı. Mesela bir kardeşimiz 2-3 imza sahibini söylemesiyle müfsitlerin pek çok zatları belaya atmak için düşündükleri planı küçültüp çoklarını kurtarmış. Demişler ki bu işi kim yaptı? O da demiş ki şu, şu ve şu kişiler yaptı. Onlar diyorlar ki bizim ismimizi niye verdin diye ona kızmışlar, rahatsız olmuşlar. Mesela diyor ki ya diyor 50 kişi var bu işi yapan. Musibeti 50'den 3'e indirdi. Bunu tebrik ediniz lan. Niye kızıyorsunuz bu adama? Bizim Nur talebesi abi de hiç yalan söyleyemez. Birisi çıkmış bir yerden, dersten. Demişler ki orada ne yapıyordunuz? Valla demiş filan Risale'yi okuduk. Peki kim vardı? Ahmet vardı, Mehmet vardı, Ali vardı, Veli vardı, Hasan vardı, Hüseyin vardı. Onların hepsi daha sonra gidip evlerinden topluyorlar. Adres tam. Üstad diyor ki tamam diyor buna böyle baktınız doğru. Yani imza isimlerini vermiş, sahiplerini vermiş. Ama siz şöyle deyin. 50-60 kişiden musibeti 3-4 kişiye indirmiş. Bu kardeşimiz ne kadar büyük bir tedbir almış. 50 kişinin ismini verseydi ne olacaktı peki? Hadiseye doğru yerden baktınız mı doğru görürüz. Yanlış ve eğri yerden baktık mı eğri görürüz, yanlış görürüz. Değil zarar, belki büyük menfaat olmuş. Zararı küçültmüş yani. Çok masumların bu beladan kurtulmasına bir vesile oldu. Said Nursi radıyallahu anh. Sübhaneke la ilmedene illa ma allemtene inneke entel alimun hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع الصلاة